olsun. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim vel asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli dizi sohbetimizin 7. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Geçen bölümde zaman yönetimiyle ilgili konuştuk. Bu bölümde aynı başlığı ele alıp sizlerin daha iyi yaşamanız için daha fazla bilgi sunmak istiyoruz. Zaman yönetimi bizim becerilerimizi ve kabiliyetlerimizi geliştirmemize yardımcı olup, dolu dizgin hayatımızdaki fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmamıza uygun bir ortam hazırlar. Zaman yönetimi işlerin ivedilik ve acele ile yapılması değil, bir maharettir. Daha iyi yaşamak için bu maharete ihtiyacımız var. Zaman yönetimi konusunda birçok kitap yayınlanmış olmasının yanı sıra birçok sitede bu alanda bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler sayesinde zamanımızın değerini anlarsak hayat tarzımızı en iyi sonuçlara varacak şekilde değiştirme imkanımız olacaktır. İmam Ali Aleyhisselam fırsatların önemiyle ilgili şöyle buyurmakta. Fırsatlar bulut gibi geçiyor. İyi fırsatları kaçırmamaya çalış. Muhterem dinleyiciler, geçen bölümde zaman yönetimi yolundaki engelleri ve sorunları konuşmuştuk. Afaki ve gerçek dışı hayaller, karar verme korkusu, işlerin ve etkinliklerin önceliklendirilmesindeki sorunlar, hayır deme konusundaki zafiyet bu engellerin birkaçıydı. Zaman yönetiminin arz ettiği önemden dolayı zaman yönetimi yolundaki diğer sorunlar ve engelleri de ele almak istiyoruz. Engellerin ve eksikliklerin tanınması bize zamanımızı iyi değerlendirip yönetmemize yardımcı olup hayatta fırsatlar yakalamamıza ve bunlardan yararlanmamıza yol açar. Psikologlar ve zaman yönetimi uzmanlarının bakış açısından kişisel disiplinsizlik zaman yönetimini en çok batılayan nedendir. Dağınık bir iş masası, dağınık oda, insanın içinde kötü bir hissin doğmasına neden olup onun işleri üzerindeki odaklanmasına da dağıtır. Böyle bir durumda kişinin özgüveni ve izzeti nefsi de sarsılır ve onu işten güçsüz bir insan olmaya yöneltir. Zaman yönetimi uzmanlarının görüşlerine özellikle de Brian Tracy'nin dediğine göre kişisel disiplin ve düzen kişinin hayatında mucizeye benzer çok büyük değişikliklere de yol açabilir. İşlerinize odaklanıp her şeyi kontrolünüzde bulundurduğunuz zaman kendinizi daha güçlü hissedip böylece öz saygınız da artmış olacaktır. Kişisel disiplin ve düzenin de korunması sizin kendinize karşı saygılı olduğunuzu da gösterir. Bu öz saygı sayesinde kendinizi daha değerli hissedip bu hissinizi geliştirme imkanına sahip olursunuz. Alemin çok ince ayarlı bir düzen üzerinde kurulu olmasından ve bu düzenin de Allah-u Teala tarafından yaratılmasından dolayı insanların da belli bir düzen ve disiplin içerisinde olmaları şarttır. Allah'ın gönderdiği son elçi, Peygamber Efendimiz de işlerinde ve davranışlarında özel bir düzen içerisinde yaşıyorlardı. Sanki Peygamber Efendimiz'in hayatında ilahi ve ince ayarlı bir düzen vardır. Peygamber Efendimiz'in kişisel, toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatı tam bir disiplin ve düzen abidesinin örneğidir. Bu da Allah Resulü'nün karizmatik şahsiyetini daha da belirgin bir hale getirmiştir. Kişisel disiplin ve iç düzen ani bir karar ile beklenmedik bir zamanda sağlanacak bir olay değildir. İç düzen belli bir sürecin sonunda elde edilip doğru ve yaşam tarzının değiştiği bir dönemde sağlanabilir. biz de seçimlerimiz, davranışlarımız ve kararlarımız ile iş düzene dayalı bir hayat tarzına geçebiliriz. Nehcu Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın da Mel'un İbni Mülcem tarafından kılıç darbesini aldıktan sonra çocukları Hasan ve Hüseyin'e şöyle bir tavsiyede bulunduğuna dair güzel bir rivayet anlatılmaktadır. Bu tavsiye şu şekilde yapılmıştır. Siz, bütün çocuklarım, akrabalarım ve bu yazıyı okuyan herkesi ilahi takvaya ve işlerinde düzenli olmaya çağırıyorum. Hazreti Ali Aleyhisselam şehadetine yakın olduğu zaman kılıcın mübarek başına indirildikten hemen sonra takvalı olma, günahlardan uzak kalma ve işlerde düzenli olma tavsiyesinde bulunması, kişinin düzenli ve disiplinli olmasının onun saadeti ve başarısında da nedenle önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Zaman yönetimi çerçevesinde ele alınabilecek bir başka engel plansızlıktır. Düşünülerek yapılan bir planlama hayatınızda da düzenin sağlanmasına da yardımcı olacak. Muhtemelen kendine belli hedefler edinen insanlar bu hedeflere nasıl ulaşacaklarını da biliyorlar. Ancak planlama alanındaki maharetsizliklerinden dolayı nereden başlamaları ve başarı için hangi yolu seçmeleri gerektiği konusunda bir fikirleri yoktur. Planlama özellikle de bulunduğumuz öğrenme çağında herkesin sahip olması gereken zaruri becerilerden biridir. Daha iyi bir yaşam ve daha başarılı bir yaşam isteyenler kesinlikle planlama becerisine sahip olmalılar. Tabii planlama yapabilmek için işlerin de önceliklendirilmesi çok ama çok önemli bir yer tutar. Düzenli ve tertipli olmaya önemli bir yer ayıran İslam dininde de insanlar hayatlarında planlı olmaya çağrılmıştır. İmam Kazım Aleyhisselam bu konuyla ilgili dikkate alınması gereken bir tavsiyede bulunmuşlardır. Gününüzü dörde ayırmaya çalışın. Bir bölüm Allah ile baş başa kalmak için, bir bölümü geçiminizi sağlamak için, bir bölümü sizi cani gönülden sevip sayan, sizi kusurlarınız ve hatalarınızı düzeltmeniz için tavsiyelerde bulunan kardeşler ve güvenilir dostlar ile görüşmeyi ve bir bölümünü de haram olmayan nimetlerden yararlanmaya. İnsanın güzel bir planlama sayesinde hayatında dengeyi sağlayabilmesi ne kadar da güzel bir gelişme. Böyle bir insan hem çalışıp geçimini sağlayacak hem de başka insanlar ile vakit geçirebilecek. Gün boyunca Allah-u Teala ile yakın irtibata geçmek suretiyle huzura kavuşup ardından helal rızıklardan yararlanabilecektir. Zaman yönetimi yolundaki bir başka engel ise ihmalkarlıktır. İhmalkarlık demek zaruri işleri erteleyip öncelikle daha az zaruri olan işlere yönelmek demektir. Aslında ihmal kelimesinin Arapça bir kelime olup ilgisizlik, dikkatsizlik, umursamazlık ve kolay zannetme anlamına gelen hemele kökünden gelmektedir. Başka bir deyişle daha keyif veren, daha az çile çekmemize yol açan işleri planlarımızda da öne çıkarmanız ihmalkarlık anlamını da taşıyor desek yerinde olacaktır. Bu yüzden kimi zamanlarda bizim asıl sorunumuz zaman darlığı ve zaman yönetimi değil, işlerin ertelenmesi ve ihmalkarlıktır. İhmalkarlık dediğimiz olay kişinin planlama yapması halinde gerçekleşir. Böyle bir kişi ne yapacağını bile belli işleri erteleyip o işlerden kaçmaya çalışır. Örneğin Muhammed arkadaşları ile ders çalışma görüşmesi vardır. Ancak bunu hep ertelemeyi ve bu görüşmeden kaçmayı tercih ediyor. İhmakarlığın köklerinden biri de ünlü psikolog Freud'un dediği haz ilkesidir. İnsanların kendi kararları ve davranışlarının uzun vadeli etkilerini de düşünmek yerine tamamen içgüdüsel olarak haz verici ve zevk verici işlere yöneltip zahmetli işlerden sakınması ve bu ilkede de anlatılmaktadır. İhmakarlığın birçok olumsuz etkileri de vardır. Stres, ıstırap, günahlar, olma hissi, krizin oluşması veya krizin oluştuğu düşüncesi, sağlığın gerilemesi, ayrıca verimlilik ve yararlılık hissinin de azalması bu etkilerin birkaçıdır. İhmakarlığı önlemek ve ona karşı galip gelmek için çabalamak ve ciddi olmak lazım. Kişi belirlediği her işi zamanında yapıp böylece işlerin birikmesini önlemelidir. Her işi plan dahilinde zamanında başlatıp uzun süreli ve gereksiz morallar ve dinlemelerden de kaçınmalıdır. Her gün için belirlenen işleri de o günde de yapması gerekiyor. İşte akşamın işini sabaha bırakma sözü de bunu en güzel şekilde ifade eden sözdür. Zaman yönetimi yolunda önemli engellerden sayılan ihmalkarlığı önlemek için her kişi kendini fizyolojik ve psikolojik açıdan en enerjik hissettiği zamanı belirleyip en önemli işlerini o saatlerde yapması gerekiyor. İşte böylece zaman yönetimi yaparak daha iyi bir yaşam sürdürmeye hak kazanabilirsiniz. Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli dizi sohbetimizin 7. bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
İyi insanlarla oturup kalkmak İslam peygamberi açısından oldukça önemli ve değerli bir meseledir. Ve bu önem o hazretten günümüze dek kalan bir çok rivayet ve hadiste vurgulanmış ve yansımıştır. Allah Resulü ulema ile muaşeret etmeyi ibadet sayıyor. Bir hadise göre bir gün Ensar'dan bir adam İslam peygamberinin huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü, eğer bir cenaze yerde kalmışsa ve defnedilmeyi bekliyorsa, o bir alimin meclisi de o sırada düzenleniyorsa, hangisine katılmam uygun olur? Resulullah şöyle buyurur. Eğer o cenazeyi defnetmek için başka insanlar varsa, alemin meclisine katılmak, cenaze törenine katılmak ve bin hastayı ziyaret etmek ve bin gece namaz kılmak ve bin gün oruç tutmak ve bin yoksula sadaka vermek ve bin müstahap hac ziyareti ve Allah yolunda canın ve malınla bin kez cihad etmekten daha üstündür. Bunların hangisi bir alemin meclisine katılmakla boy ölçüşebilir ki? Acaba bilmez misin ki Allah'a itaat ve ibadet etmek ilim ve bilime bağlıdır ve dünya ve ahiret hayrı bilime ve şerri de cahilliğe bağlıdır.
Salih ve bilgin insanlarla muaşeret etmek insanlara şeref ve hidayete vesile olur. Gönüllerindeki pası siler ve nurani ve safa dolu yapar ve onları maneviyata yönlendirir. Bu yüzden kutsal İslam dininde ve peygamberin ve mutahhar ehli beytinin parlak siyerinde sürekli din alimlerine saygı göstermesine vurgu yapılmıştır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bir alimi karşılamaya giderse beni karşılamaya gelmiş gibi olur. Ve kim ki ulemayı ziyaret ederse beni ziyaret etmiş olur. Ve kim ki ulema ile oturup kalkarsa benimle oturup kalkmış gibi olur. Ve benimle oturup kalkan Allah ile oturup kalkmış gibi olur.
İman dereceleri daha yüksek olan ulema ve bilginler genellikle başkalarını daha fazla etkileyebilir ve kendi fikri ve inanca dahili özelliklerini başkalarına intikal ettirebilir veya güçlendirebilir. Nitekim İmam Seccad Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Salih insanlarla oturup kalkmak insanı hayır ve salaha yönlendirir ve ulema insanlarla hem sohbet olmak insanın şuur ve bilincini geliştirir. Yine İmam Ali Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilir. Ulema ile oturup kalkan insan vakarlı ve saygın olur. Alçak ve hor insanlarla maşeret edenler de küçülür ve alçalır. İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Ulema ile oturup kalkarsan ilmin artar, edepli olursun ve nefsin temizlenir.
Tahran Radyosu.
Gerçek alim ve bilginin oldukça yüce ve muazzam bir mevkii vardır. Böyle bir alimin yüce Allah katında makamı peygamberlerden sonra gelir ve kıyamet gününde de Allah'ın izniyle enbiyalar gibi şefaatte bulunabilir. Bu alimler peygamberlerin mirasçılarıdır ve onların yüzüne bakmak ibadet sayılır. İlmine amel eden alimle oturup kalkmak şayestedir. Büyük bilgin ve hekim Lokman oğluna şu nasihatte bulunuyor. Oğlum, ulema ile oturup kalk ve onları ziyaret etmek için evlerine git. Böylece sen de onlar gibi olabilirsin.
Ancak burada esas soru şu ki hangi alimden bilim öğrenmeli ve hatta yüzüne bakmak ibadettir? Bu sorunun cevabında söylenmesi gereken şu ki, insanları haktan uzaklaştıran bilginler tabii ki maşeret edilmeyi hak etmez. İmam Sadık Aleyhisselam, Hazreti İsa'nın havarilerine şöyle hitap ettiğini anlatır. Hazreti İsa'nın havarilere o hazreti şöyle arz eder. Ya Resulullah, bizler kimlerle oturup kalkmalıyız? Hazreti İsa şöyle karşılık verir. Onu ziyaret etmek, sizi Allah'ı hatırlatan ve sözleri bilginiz artıran ve ameli de sizleri ahiret için teşvik eden insanlarla
İmam Musa Kazım Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurur. Her alim ile oturup kalkmayın ve meclisine katılmayın. Ancak sizi beş şeye davet eden alimlerle muaşeret edin. Sizi kuşkudan yakine, kibirden tevazülü olmaya, hilekarlıktan ihlasa, düşmanlıktan hayırseverliğe ve dünya sevgisinden takvaya davet edenlerle muaşeret edin.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri arzu ettiğiniz takdirde www.fasuli.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilir. Görüş desteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hristiyanlıkla teslis ve Kur'an-ı Kerim'in bu inancı reddetmesini ele almak istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Hazreti İsa'nın veladet öyküsünü anlattık ve o Hazret'in beşikte konuştuğunu ve kendisini Allah'ın kulu ve elçisi olarak tanıttığını beyan ettik. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'in Hazreti İsa'nın Yüce Allah'ın evladı olduğu iddiasını reddettiğini anlattık. Şimdi bu konuya devam etmek istiyoruz.
Şimdiki Hristiyanlığın ilahiyatında teslis inancı, Allah-u Teala'dan bir nevi üçlü algılamayı yani baba, oğul ve kutsal ruh inancını ifade eder. Bu inanca göre Allah'ın varlığı yeganedir fakat üç ayrı kalıpta yani baba, oğul ve kutsal ruh şeklinde tecelli etmiştir. Bu üç kalıp farklı kişiliğe rağmen tek bir zattır ve birbirinden ayrı değildir. Bir başka ifadeyle Allah üç olduğu halde tektir. Ve tek olduğu halde üçtür ki bu da başlı başına bir çelişki sayılıyor.
Tevhid konusunda burada bir kez daha hatırlatılmasında yarar gördüğümüz bir noktaya işaret etmek istiyoruz. Dedik ki Allah Teala her açıdan sonsuz bir zattır. Allah Teala ezeli, ebedi ve sonsuz ilim ve güce sahiptir. Öte yandan sonsuzlukta çokluk veya ikilik tasavvur edilemez. Çünkü eğer iki sonsuzun varlığını düşünecek olursak, birinci sonsuz ikinci sonsuzun sınırına vardığında sona erer ve ikinci sonsuz da birinci sonsuzun sınırına ulaştığında sona erecektir. Bu durumda her iki sonsuz sınırlıdır ve esasen sonsuz olamazlar. Buna göre de iki sonsuzu tasavvur etmek mümkün değildir. Bu istidlale göre de varlığı sonsuz olan Allah asla çok sayıda olamaz. Yine eğer Allah Teala'nın zatı üç şahsın bileşiminden oluştuğuna inanacak olursak, bunun için her üçünün de sınırlı olduğu ilkesine inanmak gerekir ki bu ilkede Allah Teala'nın sonsuz zatı ile çelişmektedir.
Şimdi bu genel tartışmadan başka bir de Kur'an-ı Kerim'in Hristiyanların inancına yönelik tutumunu gözden geçirelim. Teslis inancına inananlar, Hazreti İsa aleyhisselamın bir beşerin bedeninde tecelli eden ve Hazreti Meryem salamullah aleyhanın rahminde cisme dönüşen ilahi zat olduğuna inanır. Kur'an-ı Kerim ise Hazreti İsa'yı ve İncil'i onaylamanın yanında şimdiki Hristiyanların arasında yaygın olan teslis gibi bazı inançları reddediyor. Yüce Allah bu bağlamda Nisa suresinin 171. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah katında gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın Resulüdür.
Hazreti İsa'nın adının bu ayette ve diğer bazı ayetlerde annesinin adının yanında zikredilmesi, o Hazret'in diğer insanlar gibi olduğuna vurgudur. Hazreti İsa da diğer insanlar gibi cenin dönemini annesinin rahminden geçirdi ve diğer insanlar gibi doğdu, beslendi ve annesinin kucağında büyüdü. Yani Hazreti İsa da tüm beşeri sıfatlara sahipti. Peki madde dünyasına ve doğaya hakim olan tüm yasalara tabi olan Hazreti İsa gibi bir beşer nasıl ezeli ve ebedi Allah olabilir ki? Bu rivayete göre Hazreti İsa Allah Teala'nın Resulü ve Peygamberidir ve doğal olarak peygamberlik mevkii ilah olmakla bağdaşmaz. Nitekim Hazreti İsa'nın şimdiki İncil nusalarında yer alan sözleri de o Hazret'in ilah veya tanrı olmadığını ve sırf insanları hidayete erdirmek üzere gönderilen bir peygamber olduğunu ortaya koyar.
Yine bu ayete göre İsa, Hazreti Meryem'e telkin edilen kelimedir. Bu sözcük Mesih'in mahluk olduğuna işaret etmektedir. Kelimeler bizim mahlukumuz olduğu gibi yaratılış alemindeki tüm her şey Allahu Teala'nın mahlukudur. Yine kelimeler bizim içimizdeki sırrı beyan ettikleri ve sıfatlarımızı ve psikolojimizi yansıttığı gibi alemdeki tüm mahluklarda Allahu Teala'nın cemal ve celal sıfatlarının işaretleridir. Bu ayete göre Hazreti İsa Allahu Teala tarafından yaratılan bir ruhtur. Bu tabir, Adem'in yaratılışında ve bir bakıma tüm beşeriyetin yaratılışında Kur'an-ı Kerim'de gelmiştir ve Allahu Teala'nın yarattığı ve tüm insanların içine genelde ve Mesih ve diğer peygamberlerin içine özelde yerleştirdiği o ruhun azametini işaret etmektedir.
Nisa suresinin 171. ayeti şöyle devam ediyor. O Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseridir. Ondan bir ruhtur. Onun tarafından gönderilmiş yahut teyit edilmiş yahut da Cebrail tarafından üfürülmüş bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Tanrı üçtür demeyin. Sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah'tır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Bu ayet açıkça alemlerin Rabbi yegane Allah olduğunu ve üçtür denmesinin yanlış olduğunu beyan ediyor. Böyle bir Allah nasıl evlat sahibi olabilir ki? Ezeli ve ebedi olan ve tüm alemin maliki olan Allah, eşe ve evlada ihtiyacı yoktur. Allah cisim olmaktan münezzehtir ve yine evlat sahibi olmaktan da münezzehtir. Yerde ve göklerde ne varsa Allah'a aittir. Tüm mahlukları Allah Teala yaratmıştır. Hazreti İsa da bu mahluklardan biridir.
Yeni Ahit kitabında da teslis inancı ile tamamen çelişen ifadeler vardır. Örneğin Hazreti İsa'dan nakledilen bazı sözler teslis inancına tamamen aykırıdır. Örneğin Yuhanna İncil'inde şöyle okumaktayız. Mesih buyurdu, Ebedi hayat şu ki insanlar tek ilah olan ve İsa Mesih'i gönderen seni tanısın. Bu ifadeye göre Hazreti İsa ebedi hayatı, yegane Allah'ı ve Mesih'i onun elçisi olarak tanıma şeklinde tanımlıyor. Ki bu da açıkça teslis inancı ile çelişmektedir. Çünkü Hazreti İsa burada ebedi hayatın teslise inanmak olduğunu söylememiştir veya Hazreti İsa'nın cisme dönüşen Allah olduğunu söylememiş ve kendini sadece Allah'ın elçisi olarak tanıtmıştır.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Yine teslis inancına inananlar Hazreti İsa'nın mucizelerinde kendi zatından kaynaklanan harikulade bir güce sahip olduğuna inanır. Oysa Yohanna İncil'inde o Hazret'in herhangi bir mucize sırasında dua ettiğini ve Allah'tan yardım talep ettiğini yazıyor. Eğer Hazreti İsa bağımsız ve kendi zatından kaynaklanan gücü olsaydı artık dua etmesine gerek kalmazdı. Yohanna İncil'inde şöyle yazıyor. O Hazret İlazar'ı diriltmek istediğinde daha önce Allah'a tevessül etti ve ondan yardım istedi. İlazar Hazreti İsa ölümünden birkaç gün sonra onu dirilttiği biridir. Kur'an-ı Kerim de Hazreti İsa'nın mucizelerinden söz ediyor. Ancak tüm bu mucizelerin ancak ilahi zatın izni ve iradesiyle gerçekleştiğini beyan ediyor. Örneğin Maide suresinin 110. ayetinde Hazreti İsa'nın ölüleri ancak Allah Teala'nın izniyle mezarlarından dirilterek çıkardığı anlatılıyor.
Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa aleyhisselamın mahluk olduğunu vurguluyor ve Âl-i İmran suresinin 59. ayetinde o Hazretin Hazreti Adem gibi yaratıldığını beyan ediyor. Yani Hazreti Adem ve Hazreti İsa başka insanların yaratıldığı bilinen yollardan yaratılmamıştır. Hazreti Adem annesiz ve babasız ve Allahu Teala'nın iradesiyle topraktan yaratıldı ve Hazreti İsa da babasız bir anneden doğdu. Hristiyanlar Hazreti İsa aleyhisselamın babasız bir anneden doğuşunu onun ilah olduğunun delili sayıyor. Oysa Hazreti Adem'in annesiz ve babasız yaratılışı daha da acayip bir durumdur. Fakat hiç kimse bunun Hazreti Adem aleyhisselamın ilah olduğuna delil olarak görmemiştir.
Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri gayet net ve açık bir şekilde Hazreti Mesih'in özelliklerinden söz etmiştir. Bu ayetler o Hazretin beşeri kişiliğini anlatmaktadır. Öyle ki bu özellikler asla Hazreti İsa'nın ilah oluşu ile bağdaşmaz. Bu ayetler özellikle Hazreti İsa için peygamberlik mevkiinden başka her türlü mevkiyi reddetmektedir. Örneğin Maide suresinin 75. ayetinde şöyle okumaktayız. Meryem oğlu Mesih ancak bir resuldür. Ondan önce de birçok resuller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara delilleri nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl haktan yüz çeviriyorlar.
Maide suresinin 75. ayeti Hazreti İsa aleyhisselamın ilah olduğunu reddeden birkaç noktaya işaret ediyor. Örneğin Hazreti İsa aleyhisselamın kendisine vahiy nazil olan bir insan olduğunu ve toplumu hidayete erdirmek üzere gönderildiğini belirtiyor. Bu yüzden o Hazret bu bakımdan diğer ilahi peygamberler gibiydi. Ayet daha sonra annesini doğru bir kadın olarak takdir ediyor. Buna göre ayet Hazreti İsa aleyhisselamın bir anneden doğduğunu ve ilah olamayacağını vurguluyor. Ayet daha sonra Hazreti İsa aleyhisselamın ilah olmadığına dair bir başka noktaya işaret ederek şöyle buyuruyor. Her ikisi de yemek yerlerdi. Gücünü bir lokma yemekten elde eden biri nasıl ilah olabilir? akıl ve düşünce başka insanlar gibi normal bir yaşam sürdüren ve yemeye ve uyumaya ihtiyacı olan birinin Tanrı olarak tapılamayacağına hükmediyor.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâme s-salâte ve ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
جامع عشق إيمان نكاح
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümlerde camilerin Asr-ı Saadet'te önemli bir eğitim merkezi olarak görev yaptığını anlattık. Bisetin ilk yıllarında Mekke'de hakim olan tüm zor şartlara rağmen İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bazen sahabeyi Mescid-i Haram'da topluyor ve onlara Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyor ve ilahi vacipleri ve haramları açıklayarak eğitiyordu. Allah Resulü bazen de aynı mekanda Yüce Allah'ın yegane oluşu ve tevhid hakkında Kureyş müşriklerinin önde gelen büyükleriyle uzun süren oturumlar düzenleyerek onlara açıklamalarda bulunuyordu.
İslam peygamberi Medine'ye hicret ettikten sonra eğitim faaliyetleri Mescid-i Nebi'ye taşındı. Allah Resulü genellikle sabah namazından veya yatsı namazından sonra bilimsel konuların üzerine konuşma yapıyordu. Kur'an-ı Kerim tefsiri ve meali hakkında konuşmalar, Resulullah'ın düzenlediği oturumların önemli eksenlerini oluşturuyordu. Bu celselerden başka camide bir de çeşitli eğitim kursları da düzenlenirdi. Allah Resulü eğitim kurslarının önemi hakkında şöyle buyuruyordu. Camide her türlü bekleyiş üç işten başka bir iş için olursa beyhude ve faydasız bir ameldir. Bu üç iş ise namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, Allah'ı zikretmek ve anmak ve bilimsel tartışmalara katılmaktır.
Cami Müslümanların ilahi farizelerine yerine getirmek veya dini oturumlara katılmak üzere geldikleri ve dini marif ve ahkamın öğretildiği en iyi mekandır. Bu yüzden asr-ı saadette İslam dini ve marifi camilerde ders verilirdi. Gerçekte camilerin inşaatı tarihi gözetilmeksizin birçok tarihçi medreseler ortaya çıkmadan önce camilerin İslam dünyasının en önemli ve yegane eğitim ve kültür merkezi olduğu konusunda hemfikirdir. Daha sonraları camilerde talebeler ve öğrenciler için hücreler inşa edildi ki bunun bazı örnekleri hala İran'da ve diğer İslam beldelerinde bulunan tarihi camilerde göze çarpar. Bu yüzden medrese ve cami sözcük anlamlarının farklı olmasına rağmen genellikle mıslak bakımından eş anlamlıydı. Hatta medreseler inşa edildikten sonra camiler talim ve terbiye boyutunu korumaya devam etti.
Kamere 8. yüzyılın ünlü seyyahı İbni Batuta, Bağdat Ulu Camii'nde hadis dersi düzenlendiğinden ve kendisinin de bu derslere katıldığından söz eder. Oysa aynı dönemde Bağdat'ta birkaç büyük dini medrese faaliyet yürütüyordu. Bu yüzden medreseye Kah Camii ve bilakis camiye Kah Medrese denirdi ve bu ortak adlar tüm İslami asırlarda birbirinden yerine kullanılır. Bazen de dergahlardan ve sofillerin, ibadet mekanlarından ve tekkelerden dini konuların eğitimi için yararlanılırdı. Günümüzde de halen camilerden medrese olarak yararlanılır ve birçok alim ve müderris ders celselerini camilerde düzenler.
Kahire'nin en eski ve en ünlü camii El-Eser Camii'dir. Bu caminin içinde bir de medrese vardır. Bu caminin inşaat tarihi Kuzey Afrika bölgesinin en büyük iktidarlarından olan Fatimi Yun iktidarının dönemine dayanır. Fatimi halifeleri, soyları İslam peygamberine sevgili kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'ya dayandığını belirtiyordu. Bu yüzden bazıları El-Eser adının Hazreti Fatıma'nın Zehra lakabından geldiğini belirtiyor ancak bazıları da El-Eser adı İslam peygamberinin kızı Hazreti Fatıma'nın lakabının türevi olmadığını, bu sözcüğün ışın saçma anlamında geldiğini ve sebebi de bu mekanın Mısır'da kutsal mekanların arasındaki özel konumundan kaynaklandığını savunuyor.
El-Eser Camii, Kamere 359 ila 361 yıllar arasında Fatimi Halife Müezzeddin Allah'ın komandanı Cefer Kâdı Sukla tarafından inşa edilmiştir. Cefer komandan Mısır'ı hilafenin emri üzerine fethettikten sonra ise El-Eser Camii'ni de Türk ve Değilen mahallesinde ve halifenin sarayına doğru inşa etti. Kamere 361 yılından Ramazan ayının 7. günü ilk kez bu mekanda cuma namazı kıldırıldı. Kamere 365 yılından Ramazan ayında ise El-Eser'de ilk eğitim faaliyet başladı ve Ali bin Naman babasının kaleme aldı. El-İhtisar adlı kitabı bu mekanda okudu ve gerçekte de bu El-Eser'de düzenlenen ilk seminerdi. O yıl Ali bin Naman, halifenin emri üzerine Şii öğretilerini gündeme getirmek üzere celseler düzenlemeye başladı.
El-Eser Camii ilkin iki bölümden oluşuyordu. Bunlardan biri caminin ana binası ve ikincisi de avlusuydu. Cami binası da iki bölümden ibaretti. İlk bölümü Cevher Sukla 76 mermer sütunla inşa etti. Bu bölüm namaz kılmak üzere ana salonda ve dört sırada sütunlar bu mekanı kıbleye paralel duran beş koridora ayırıyordu. Bu koridorlar ortalarında caminin mihrabına ulaşan büyük bir şebistanla kesişiyordu. Binanın ikinci bölümü ise daha sonraları Abdurrahman Kethüda tarafından inşa edildi ve 50 mermer sütundan oluşuyor ve caminin eski mihrabının arkasında kalıyor. Kamere 400 yılında Halife El-Hakim Biyamrullah El-Eser Camii restore etdi və caminin işlərini yürütməyə və tələbələrə eğitim giderlərinə yüklü bir büdcə təsis etdi. Bu halife ayrıca Darul Hikmet kütüphanesindeki kitapları El-Eser kütüphanesine intikal ettirdi.
Günümüzde El-Eser Camii olarak bilinen cami ilk günkü camiden çok farklı görünüyor. Çünkü bu bina sürekli her çağın hükümdarlarının ilgi odandaydı ve içinde birçok değişiklik yapıldı. Böylece ilk sade şeklinden çok farklı bir görünüme kavuştu. Her hükümdar ve halife kendi zevkine göre ve zamanının ihtiyaçlarına uygun olarak bazı bölümleri yıktı ve bazı yeni bölümleri de ekledi. Bu yüzden El-Eser Camii karmaşık bir mimari tarzına kavuştu ve bir bakıma çeşitli Arap ve İslam mimarilerin de müzesine dönüştü.
Günümüzde El-Eser Camii oldukça geniş bir camidir ve 5 minaresi ve 3 kubbesi vardır. Bu caminin en güzel bölümlerinden biri Fatimiyun döneminde inşa edilen ve çok güzel bir tasarım olan eğri biçimindeki pencereleridir. Caminin süslemeleri ise genellikle üzüm yapraklarının sarmaşık şeklindeki motiflerinden oluşuyor ve ağaç şeklindeki hurma ağacının yaprakları ve kitabelere kadar uzanıyor ve hepsi de doğu sanatının tesiri en güzel biçimde ortaya koyuyor. Mamluk ve Osmanlı krallarının döneminde ise minareler, mezarlar, su depoları ve medreseler camiye eklendi. Kameri 740 yılında Akbuka Medresesi El-Eser'in duvarına bitişik yerde inşa edildi ve Kameri 1316 yılından sonra çok değerli Kur'an-ı Kerim ve el yazması kitaplarına kavuştu. Kameri 844 yılında bu külliyeye eklenen Cevher Medresesi de taştan kubbe üzerine kazma motiflerinden ilk örnekleri sunuyor.
El-Eser Camii ömrünün çeşitli evrelerinde birçok farklı olaya ve gelişmelere ve hadislere de şahit oldu. Örneğin Eyyubiler döneminde bu cami ilgi odağından düştü ve yaklaşık 100 yıl bu camide cuma namazı terk edildi. Kameri 702 yılında bir deprem Kahire kentini vurdu. Bu depremde El-Eser Camii onarımına ihtiyaç duydu ve Mısır'ın dönem hükümdarı bu onarımı yaptı. Moğolların saldırısından sonra El-Eser Camii işgal edilen İslam beldelerinden kaçan yegane sığınağı oldu ve uzaktan yakından birçok alim bu mekanda toplandı. Bu yüzden Kameri 8 ve 9. yüzyıllarda El-Eser Camii ihtişamının doruk yıllarını yaşadı ve burada dini ilimlerden başka tıp, matematik, nücum, tarih ve coğrafya gibi bilimler ders verilmeye başlandı.
El-Eser Camii aynı zamanda birçok büyük şahsiyeti de yetiştirdi. Bu insanlar uzun yıllar bu mekanda okuduktan sonra mezun oldu. İbn Haldun, Askalani, Sahavi ve Siyuti ve yine son dönemlerde Muhammed, Abdu ve Taha Hüseyin gibi şahsiyetler El-Eser'in yetiştirdiği seçkin şahsiyetlerdi. Şii mezhepli Fatimi, halifelerin Mısır'ı fethetmesiyle inşa edilen El-Eser, halkın alt kesimlerinden güçlü bir inanç düzeni oluşturmayı ve böylece Fatimilerin iktidarın sosyal temellerini pekiştirmeyi amaçlıyordu. Fakat Salahaddin Eyyubi'nin Mısır'ı fethetmesi ve Sünni mezhepli Eyyubilerin iktidarın iş başına geçmesinin ardından El-Eser yön değiştirdi ve resmi mezhebi de İsmaili Şii mezhebinden Şafii Sünni mezhebine değiştirildi. Halihazırda El-Eser Üniversitesi Mısır'da dini talebeyi yetiştiren tek dini ilimler merkezidir. Burada aynı zamanda Kur'an-ı Kerim kıraati, hattatlık, şiir, sahaflık ve hutbe teknikleri gibi dersler de verilmektedir.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Esen kalın. İran Radyo Podcast. Bu bölümde İran İslam Cumhuriyeti'nde Yahudiliğin Siyonizm'den ayrılması ele alınmaktadır. Merhaba, Bin Çehre Bir Tarih podcastının bir başka bölümüne İran'daki Yahudilerin varlığını, sürekliliğini ve istikrarını başka hiçbir yerde anlatılmadığı şekilde sesli bir şekilde anlatan bir anlatıma hoş geldiniz. Önceki bölümde İslam Cumhuriyeti'nin işlerine doğru bir yolculuk yaptık ve birçok kilişenin aksine İslam devriminin zaferiyle birlikte İran'daki Yahudilerin hayatında yeni bir dönemin başladığını gösterdik. Bu dönemde bu topluluğun yalnızca dini, kültürel ve sosyal hakları tanınmakla kalmazken aynı zamanda tıp, bilim ve ekonomi alanlarında hatta devrim ve kutsal savunma gibi kritik tarihi anlarda diğer İranlılarla birlikte aktif ve onurlu bir rol oynadılar. Bu anlatıda Yahudilerin ve diğer İranlı etnik grupların köklü bir arada yaşamasının canlı ve gerçekçi bir resmi çizildi. Bu birlikte yaşama ortak bir hukuk, kültür ve tarihten kaynaklanıyordu. Ve şimdi bu bölümde bu anlatının en önemli ve aynı zamanda en çok göz ardı edilen yönlerinden birini İran İslam Cumhuriyeti'nin vurguladığı ve uluslararası toplumu bakış açısını yeniden değerlendirmeye zorlayan zekice, insani ve tarihsel bir ayrıma değinmek istiyoruz. Bugün hem İran Yahudi cemaatinin kimlik yükünü hafiften hem de birçok yanlış anlamayı da ortaya çıkaran Yahudilik ve Siyonizm arasındaki ayrımı ele alacağız. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bize katılın, hakikat ile siyasetin, inanç ile yanlış anlamanan, din ile ideolojinin sınırına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İran İslam devriminin zaferinin ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin başından beri ısrarla savunduğu temel ve akıllıca politikalardan biri kadim ve ilahi bir din olarak Yahudilik ile işgalci bir siyasi hareket olarak Siyonizm arasında kesin ve net bir ayrım yapmaktır. İslam Cumhuriyeti, Kudüs'ü işgal eden rejime karşı çıkışının Yahudi dinine karşı çıkmaktan değil, bu rejimin suçlarına, işgaline ve ayrımcı sistemine karşı bir protestodan kaynaklandığını da defalarca açıkça da belirtmiştik. Ve bu ayrım İran Yahudileri için siyasi bir açıklamanın çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu yaklaşım İran'daki diğer etnik gruplarla karşılıklı saygı ve sürdürülebilir birlikte yaşama ortamı yaratmakta kalmamış, aynı zamanda İran Yahudi toplumunun omuzlarındaki yanlış anlamaların ve haksız suçlamaların gölgesini de kaldırmıştır. Artık hiçbir şekilde dahil olmadıkları politikalar için kendilerini açıklamak veya hiçbir bağlantıları olmayan bir şey savunmak zorunda değiller. Bu net ayrım ışığında İranlı Yahudiler yalnızca dini ritüellerine güvenle yerine getirmekte kalmaz, aynı zamanda toplumda eşit vatandaşlar olarak yer alır ve tüm medeni, kültürel ve sosyal haklardan yararlanırlar. Bu görüş, İslam Cumhuriyeti'nin ilahi dinlere olan derin saygısının bir yansıması ve adalet ve insan onuru ilkelerine olan pratik bağlılığının da bir göstergesi. Yahudiliğin Siyonizm'den ayrılması yalnızca siyasi veya medyatik bir tutum değildi. Bu görüş, İran İslam Cumhuriyeti'nin en üst düzeylerinde vurgulanan bir düşünceden kaynaklanıyor. 1979 yılında İslam devriminin zaferinden sadece birkaç ay sonra bir grup İranlı Yahudi dini ve sosyal lideri İmam Hümeyni ile görüşmeye gittiğinde İran devrim lideri bu ayrımdan örnek bir açıklıkla bahsetmiştir. O görüşmede İmam, İslam Cumhuriyeti'nin Siyonizm rejime muhalefetinin asla Yahudi dininin mensuplarına karşı bir düşmanlık anlamına gelmediğini açıkça beyan etmiştir. İslam ve Hristiyanlık gibi hakiki Yahudiliği de Hz. Musa'nın öğretilerine dayanan ilahi bir din olarak görmüştür. Çarpıtmalardan ve sapmalardan uzak olduğu sürece İslam sisteminde değerli bir yere sahip olan bir dindir. Ancak hakikat yolundan saptığında ve zulüm ve işgale hizmet ettiğinde artık Yahudilik adı ona yakışmaz. Aksine Siyonist bir biçim alır ve baskıcı bir hareket olarak da ele alınmalıdır. Bu ayrılıkçı bakış açısına karşılık İran Yahudi cemaati de tavrını her zaman netleştirmiştir. Bu cemaatin resmi kurumu olan Yahudi cemaati, Pehlevi dönemindeki Yahudilerin istenmeyen davranışlarını reddederken açıklamalarında ve tutumlarında defalarca Siyonist rejimi gayrimeşru gördüğünü ve eylemlerini de dini ve ahlaki ilkelere aykırı olarak gördüğünü de açıkça beyan etmiştir. Bu anlayışın sonucu İran Yahudilerinin İslam Cumhuriyeti'nin yasal yapısında sahip oldukları ayrıcalıklı konumdadır. İslam Şura Meclisi'nde resmi bir temsilciye sahip olmaktan dini ritüelleri yerine getirmede, sinagog işletmede, bayramlarda ve çocukların eğitimede tam bir özgürlüğe kadar. Bu yasal ayrıcalıklar kültürel saygı ile birlikte din özgürlüğünü savunduğunu iddia edenler de dahil olmak üzere az sayıda ülkede görülebilecek örneklerdir. Ancak bu akademik ayrım daha geniş bir tartışmanın da kapısını aralıyor. Tarihsel ve hassas bir soruya değinen bir tartışma. Antisemitizm nerede başladı? Bazı topluluklar gerçek Yahudiliği tanımak yerine neden nefret ve reddetme yolunu seçtiler? Bu mesele çağdaş dönemde veya Batı Asya'daki çatışmalarda sınırlı değildir. Aksine eski Mısır, Babil, Yunan ve Roma tarihlerinden izler taşıyan uzun bir geçmişe vardır. İslam Cumhuriyeti'nin bu açık anlatısının ortasında cehalet veya kasıtlı olarak gerçeği çarpıtanlar her zaman olmuştur. Bu çarpıtmaların en önemlilerinden biri de temelde farklı iki kavram olan Siyonizm karşıtı ve antisemitizm arasındaki kasıtlı karışıklıktır. Entelektüel literatürde böyle bir hayata anlam karışıklığı denir. Yani kökten ve anlam bakımından temel farklılıklar gösteren iki kelime veya kavram yanlışlıkla birbirine yerine kullanılıyor veya kasıtlı olarak yanlış bir anlam ifade etmek için birleştiriliyor. Batıdaki bazı siyasi veya medya çevrelerinin bilinçli olarak oynadığı şey tam da budur. İran gibi ulusların ve hükümetlerin Siyonist rejimin işgalciliğine, terörüne, soykırımına ve ırk ayrımcılığına karşı meşru muhalefetini de bir tür dini ve etnik nefret olarak göstermeye çalışıyorlar. Ancak gerçek saklanamayacak kadar açıktır. Siyonizme muhalefet, Yahudi dininin mensuplarına karşı değil, sömürgeci politikalara ve siyasi apartheid'a karşı bir duruştur. doğru anlaşılmadığı veya göz ardı edilmediği takdirde yalnızca gerçeği gizlemek de kalmayıp, aynı zamanda dinler arası diyaloğu, ulusların bir arada yaşamasına ve dini toplulukların güvenliğine de zarar veren bir ayrımdır. Aşağıda bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Antisemitizm ve antisyonizm arasındaki temel fark ve İran ve İslam Cumhuriyeti'nin bir yandan baskılara karşı nasıl direnebileceğini, diğer yandan da Yahudi toplumuna güvenli ve saygılı bir yaşam ortamı nasıl sağlayabildiğini. Son yıllarda İran ve İslam dünyasında medya ve siyaset alanında en çok tartışılan kavramlardan biri antisemitizm ve siyonizm karşıtı arasındaki ayrımdır. Doğru anlaşılmadığı takdirde yalnızca derin yanlış anlamalara da yol açmakta kalmayıp, aynı zamanda diyalog, bir arada yaşama ve karşılıklı saygı fırsatlarını da yok eden bir kavramdır. Batı medyası ve onlarla aynı çizgide olan bazı siyasi hareketler genellikle bu iki kavram arasındaki temel farkı göz ardı eder ve izleyicinin Yahudi dini ile Siyonizmin siyasi projesi arasındaki sınırı gözden kaçırmasına neden olacak şekilde bunları birbirine karıştırır. Bu anlam karmaşasının sonucu da özellikle İran'daki Yahudi cemaati ve İslam Cumhuriyeti yapısındaki yerlere konusunda kültürel ve tarihsel gerekçelerin yanlış anlaşılmasıdır. Gerçek şu ki işgale, savaş kışkırtıcılığına ve ırk ayrımcılığına karşı çıkmak hiçbir zaman belirli bir dine veya etnik gruba da düşmanlık anlamına gelmez. İran İslam Cumhuriyeti, İslam öğretilerine ve tarihsel bir arada yaşama geleneklerine dayanırken, tek tanrılı bir din olan Yahudilik ile sömürgeci bir siyasi ideoloji olan Siyonizm arasında her zaman net bir çizgi çekmiştir. İslam Cumhuriyeti'nin bakış açısından İran Yahudileri kadim bir tarihe ve kültüre sahip saygın vatandaşlarıdır. Bu topraklarda diğer etnik kökenler ve dinlerle birlikte yaşamış, acı çekmiş, kutlamış ve yurtsal sevinçleri ve trajedileri de paylaşmış insanlardır. Bu nazik ve sorumlu bakış açısı siyasi bir taktikten değildir. Kur'an'ın öğretilerinden ve İslam peygamberinin hayatından kaynaklanmaktadır. Podcast'ın bu bölümünde şu zengin konuya da ışık tutmaya çalışıyoruz. Antisemitizmin tarihsel kökleri nerede? Bu olgu neden İslam dünyasından ziyade Batı'da daha köklü ve İran dikkatli ve insani bir ayrımla hem işgale karşı çıkabilmiş hem de Yahudi toplumunun güvenliğini ve onurunu nasıl sağlayabilmiştir? Biraz daha derinlemesine bakalım. Çünkü bazen gerçek medya abartısının katmanları altında gizlidir. Eski ahit ve tarihi kaynaklarda da yansıtıldığı üzere Ahmenişiler döneminden bu yana İran'daki Yahudiler diğer birçok ülkeye kıyasla güvenlik ve din özgürlüğüne sahip olmuş ve Şuş, Hemedan, İsfahan, Yezd ve daha sonra Tahran gibi şehirlerde yaşamışlardır. Modern döneme girerken İran'daki Yahudi cemaati sosyal ve politik değişimler geçirmiştir. Ancak 1979 devriminden sonra resmi dini azınlıklardan biri olarak tanınmış ve anayasaya göre parlamentoda temsil hakkı, sinagogların serbest faaliyeti ve din eğitimi hakları kendilerine garanti edilmiştir. Bu cemaat bugün de İran toplumunda yasalar çerçevesinde aktif ve barışçı bir şekilde varlığını da sürdürmektedir. İran'ın dini ve siyasi politikasının değişmez eksenlerinden biri bir din ve kültür olarak Yahudilik ile siyasi ve sömürgeci bir proje olarak Siyonizm arasındaki net ayrımdır. Siyonizmin Filistin topraklarında işgal ve ayrımcılık yoluyla bir Yahudi devleti kurma ve koruma hedefi İran İslam Cumhuriyeti'nde ciddi eleştirilerle karşı karşıyadır. Bu çocuk katili rejimin Filistin halkına uyguladığı zulüm ve ayrımcılık nedeniyle uyguladığı eylemler, adalet, mazlumlara destek ve sömürgecilikte mücadele ilkeleri üzerine kurulu bir ülke olan İran'da sert bir şekilde eleştirilmiştir. Ancak bir siyasi muhalefet hiçbir zaman tek tanrılı bir dine mensup ve bu toprakların vatandaşları olan Yahudilere karşı bir düşmanlık olarak yorumlanmamıştır ve yorumlanmayacaktır. Bu ayrım aynı zamanda İslam geleneğiyle de uyumludur. Kur'an-ı Kerim Yahudilere ehli kitap olarak adlandırır ve tek tanrılı dinlere mensup kişilerle adi bir şekilde bir arada yaşamayı da vurgular. Bakara suresinin 62. ayetinde şöyle okuruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vennasârâ vessâdiîne men âmene billâhi vel yevmil âhir ve amile sâlihan felehum ecruhum. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
İman edenler, namaz kılanlar, Hristiyanlar ve Sabiler. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar ve salih amel işlerler. İşte onlar Rableri katında mükafatları olan kimselerdir. Onlara hiçbir korku yoktur. Ve onlar için hiçbir üzüntü de yoktur. Şüphesiz iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiler, Hristiyanlar var ya, kim Allah'a ve ahiret gününe inanır ve salih ameller işlerse, artık ona mükafat verilmeyecektir. O, onların Rabbidir ve onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzüleceklerdir. Merhamet odaklı bu bakış açısı İran'da ve günümüzde bir arada yaşamanın ve karşılıklı saygının tarihsel temellerini oluşturmuştur. Ve Yahudi toplumunun yaşamanın hukuki ve sosyal çerçevesini de belirlemektedir. Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Yahudilerle etkileşiminde açık ve belgelenmiş bir konumu da vardır. Medine barışından Yahudi kabileleriyle yapılan sayısız anlaşmaya kadar dini ve sosyal hakları tanınmış ve karşılıklı yükümlülükler adalet ve saygıya dayalı bir ilişkide kurulmuştur. Bu öğretiler ve gelenekler İslam'ın da bir merhamet, adalet dini olduğunu, Yahudileri ve Hristiyanları da ehli kitap olarak gördüğünü de göstermektedir. Bu nedenle davranış ilkesi nezaket, diyalog ve insan onuruna saygıdır. İslam'ın bakışlarına karşı tutumu dini ve ırksal ön yargıya da değil, baskı ve saldırganlığa karşı çıkmaya dayanır. Ve ne zaman bir çatışma yaşanırsa bu sosyal adalet ve ezilenlerin haklarını savunma çerçevesinde anlam bulmuştur. Tartışmaya devam etmek için öncelikle antisemitizm kavramını da açıklığa kavuşturmalıyız. Antisemitizm, Yahudilere karşı örgütlü veya bireysel ön yargı, ayrımcılık ve nefrettir. Batı tarihinde özellikle Avrupa ve ardından Amerika'da dini, ırksal veya siyasi saiklerle sayısız ve belgelenmiş tezahürü olan bir olgudur. Dolayısıyla Avrupa antisemitizmin kökleri Hristiyanlığın başlangıcından itibaren oluşmuştur. İlk Hristiyanlar Yahudileri vekil olarak görmüş ve Mesih'in öldürülmesini onlara atfetmiş ve onları ilahi anlaşmanın dışında kabul etmişlerdir. Ardından 4. ve 5. yüzyıllarda Hristiyanlığın devletleşmesiyle birlikte sinagogların yıkılması, evlilik ve medeni birlikteliğin kısıtlanması, Hristiyanların Yahudiliğe geçmesinin yasaklanması gibi Yahudilere karşı yasal ayrımcılık ve örgütlü şiddet ortaya çıkmıştır. Orta Çağ'da ritüel bebek katili ve zehirli su kaynakları gibi suçlamalar Batı'da halk ayaklanmalarını ve Yahudilere yönelik katliamlara zemin hazırlamıştır. Aynı zamanda toprak mülkiyetinin ve loncaların da elinden alınması, mülklere el konulması ve Yahudilerin döviz bürosu gibi işlere sürdürülmesi, onları ekonomik ve toplumsal krizlerin en büyük sorumlusu haline getirdi. Bu Yahudi coşkusunun öne çıkan örnekleri arasında 1096 Haçlı Seferleri, 1290 yılında İngiltere'den Yahudilerin ardı adına sürülmesi, 14. yüzyılında Fransa'dan Yahudilerin sürülmesi, 1350'lerde Almanya'dan Yahudilerin sürülmesi, 1496 yılında Portekiz'den Yahudilerin sürülmesi, 1492 yılında İspanya'dan Yahudilerin sürülmesi ve 1066 yılında Granada'da Yahudilerin katledilmesi sayılabilir. Martin Luther bile reformasyon hareketlerinde de bir hoşgörü döneminin ardından Yahudiler ve yalanları üzerine adlı eserinde Yahudilerin şiddet yolu ile ortadan kaldırılmasını talep etmiştir. Aydınlanma çağı boyunca Batı'da Yahudilere yönelik kısıtlamalar devam etmiş ve özgürleşme gelenekte Yahudi kimliğinin ve dininin tanımlanması ve terk edilmesine bağlı olmuştur. Batı'daki Yahudi karşıtı 1933 yılında Nazi Almanya'sında ilk kez resmi bir devlet doktrini ilan edilene dek 20. yüzyıla kadar devam etti ve Yahudilerin koşulları kötüleşmeye devam etti. Bu olgu bugün bazı Batı toplumlarında hala gözlemlenmektedir. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın 2012 tarihli bir araştırmasına göre Avrupa ülkelerindeki her 5 Yahudi'den biri fiziksel saldırılara veya dini hakaretlere maruz kalmıştır. İran'ın tarihsel geleneği ise farklı bir topluluğu sunuyor. İran'daki Yahudi cemaati resmi bir dini olarak tanınmakta ve yasal olarak tanımlanmış haklar çerçevesinde aktif bir dini ve kültürel yaşamaya sahiptir. Sinagogların da eğitim ve kültür kurumları korunmuş olup dini ritüellerini özgürce gerçekleştirmektedirler. Yahudi cemaati nüfus olarak küçük olmasına rağmen nispeten güvenli ve yasallara saygılı bir ortamda yaşamaya devam etmektedir. Çok kültürlü toplumda olduğu gibi zaman zaman toplumsal sorunların ve ayrımcılığın yaşanması doğaldır. Ancak bazı batılı ülkelerde belgelendiği üzere yapısal antisemitizm örüntüsü İran'da da hiçbir zaman sorun olmamıştır. Esas nokta ise Siyonizm eleştirisiyle antisemitizm arasındaki anlamsal ayrımdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi İsrail rejiminin politikalarında siyasi muhalefet Yahudilere karşı nefret yaymak değildir. Ve bu ikisinin de birbirine karıştırılması hem gerçeği çarpıtır hem de bir arada yaşamayı da zedeler. Birçok İranlı Yahudi, dünya Yahudilerinin bir kısmı ile birlikte İsrail'in işgal ve ayrımcı politikalarına katılmıyor. Dolayısıyla konuyu doğru anlamak için din ve siyasi ideoloji arasında net bir çizgi çizmeliyiz. Bir yanda Yahudiliğe ve Yahudi vatandaşlık haklarına saygı, diğer yandan ise Siyonizmin siyasi bir proje olarak açıkça eleştirilmesi. Siyonizm görünüşe göre 19. yüzyılın sonlarında Theodor Herzl tarafından Yahudi milliyetçiliği üzerine kurulmuş ırkçı bir ideoloji ve siyasi harekettir ve amacı dinin çarpıtılması, aldatmaca, ırkçılık ve işgal tarafından belirlenmiştir. Bu hareket görünüşte Yahudilerin tarihi topraklarına geri dönmesini amaçlamış olsa da pratikte Filistin topraklarının işgal edilmesini ve gasp edilmesini ve apartheid ve çocuk katili İsrail rejiminin kurulmasına da yol açmıştır. Bu rejim uzun bir antisemitizm geçmişine sahip olan Amerika ve Batı ülkelerin desteğiyle siyasi bir proje olarak kurulmuş ve Filistin halkına yönelik işgal ve baskı yönüyle bunu sürdürmüştür. Buna karşılık bir din ve kültür olarak Yahudilerin Siyonist rejimin politikaları ve eylemleriyle sorunlu veya doğrudan bir bağlantısı yoktur. İran Yahudileri de dahil olmak üzere dünya çapında birçok Yahudi İsrail rejiminin işgal topraklarına ve zulümlerine de karşı çıkmaktadır. Bu ayrım Filistin ve Yahudiler meselesinin doğru anlaşılması ve ele alınmasında büyük hataların önlenmesi açısından çok önemlidir. İran İslam Cumhuriyeti başlangıcından bugüne kadar Siyonizme karşı olduğunu açıkça ve tutarlı bir şekilde beyan etmiştir. Bu muhalefet Siyonizmin bir işgal projesi olduğu ve milyonlarca Filistinlinin yerinden edilmesine ve yaygın bir şekilde baskı altına alınmasına yol açtı anlayışına dayanmaktadır. İran bölgesel ve uluslararası forumlarda Filistin halkının haklarına verdiği desteği ve işgali kınadığı her zaman vurgulamış ve bu duruşunu adalet ve insan hakları ilkelerine de dayandırmıştır. Aynı zamanda Siyonizm'e eleştirmenin hiçbir şekilde Yahudi düşmanlığı veya Yahudi dini mensuplarına karşı düşmanlık anlamına gelmedi, defalarca diri getirilmiştir. Bu ayrım ülke yetkililerinin ve medyasının resmi açıklamalarında defalarca vurgulanmıştır. İran'daki Yahudilerin mevcut durumu buna tanıklık etmektedir. İran Yahudileri şu anda tıp, mühendislik, sanat, sinema, ticaret ve yüksek öğrenim gibi çeşitli alanlarda faaliyet yürütmektedirler ve diğer dini azınlıklar ve Müslüman çoğunluk ile işbirliği ve barış içinde bir arada yaşamalarına da dair sayısız örnek toplumdaki saygın konumlarına da gösteriyor. Ayrıca anayasaya göre Yahudi cemaatinin talep ve görüşlerini ulusal düzeyde iletmek üzere İslami Şura Meclisi'nde de resmi bir temsilcisi de bulunuyor. Bu hak ülkenin siyasi yapısında bu cemaatin kabul ve saygı gördüğünü de açıkça gösteriyor. Dini ve kültürel vesilelerle Yahudiler ve dini vatandaşlar arasında birçok etkileşim ve karşılıklı saygı göstergesi de bulunmaktadır. Bugün İran'da çeşitliliğin ve bir arada yaşamanın net bir resmi vardır. Podcast'ının başka bir bölümünde daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde Yahudilik ve Siyonizm arasındaki ayrım doğru tarihsel, dini ve siyasi anlatılara dayanarak netleştirmeye çalıştık. Bu bölümdeki desteğiniz ise minnettarız. Bu sohbetin İran Yahudilerinin gizemli tarihine ve durumunu araştırmak ve daha da derinlemesine incelemek için bir teşvik olacağını da umuyoruz. Bir sonraki bölümde günümüz İran Yahudilerinin yaşamlarına dair daha nesnel anlatılara, deneyimlerine, kişiliklerine ve ilerleme ve toplumsal adalet yolundaki rollerine de bakacağız. Podcastlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri de mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Tekrar buluşunca deyin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwakarjokromer Bangla Unushthane apnader shagoto janacchi.
Yeah. এখন শুনবেন সুরা আলে ইমরানের এক থেকে চার নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহ।